Herkese merhaba. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz ve ilk kez bütün dünya kendimizi aynı gemide hissediyoruz. Büyük çoğunluğumuz evlerimize kapandık, daha önce dünyalara sığdıramadığımız hayatımızı sınırlı metrekarelerin içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bu süreçte alışkanlıklarımız değişiyor, dünya değişiyor. Görünen o ki bu dönem bittikten sonra bizi bekleyen hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Alışkanlıklarımız, iş yapma biçimlerimiz, hayata bakış açımız, kısacası eski normallerimiz gidecek, yeni normaller gelecek. Bu süreci anlamamızı sağlayacak, bizi bekleyen yeni normalleri konuşacağımız bir söyleşi dizisine başlıyoruz bugün. Medyaket'in bütün kanallarında yayınlanacak bu dizimizin adı Yeni Normal. Okuyan, bilgiye değer veren insanlarla konuşarak neden oldu, nereye varacak, post-korona sonrası bizi neler bekliyor gibi soruların yanıtlarını arayacağız. İlk konuğumuz kendi deyimiyle bir süredir şebeke dışı yaşayan Serdar Erener. Serdar'cığım hoş geldin, nasılsın? Her şey iyi gidiyordur inşallah.
İyiyim valla, gayet iyiyim çok şükür.
Uzun süredir bir çiftlik hayatı yaşıyorsun. Pek çoğumuz önceden ne yapıyor bu Serdar diye düşünürken şimdi keşke biz de Serdar'ın yerinde olsak diye imrenerek izliyoruz seni. Bir süredir de bana diyorsun ki Pelin ben şebeke dışı yaşıyorum. Ne demek bu şebeke dışı yaşamak? Biraz anlatabilir misin bize?
Ya bu şebeke dışı lafı Amerikalıların kullandığı bir şey. Özellikle çevreci literatürde var bu. Off the grid diyorlar işte buna. Türkçesi de şebeke dışı oluyor. Yani şu, şehir hayatının bir altyapısı var ya, biz görmüyoruz, bilmiyoruz ama sular bir yerden geliyor, elektrikler bir yerden geliyor, işte doğalgaz bir yerden geliyor filan. Bizim bu olduğumuz yer Karadeniz kıyısında ve ormanın dibinde. Biz burada güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kullanarak kendi evimizin elektriğini işte üretebiliyoruz. Kuyumuz var, oradan su alabiliyoruz. Dolayısıyla şehrin su şebekesi ve elektrik şebekesine bağımlı ve bağlı değiliz şu anda. Aynı zamanda kendi çok işte küçük ailemizin, çekirdek ailemizin mutfak ihtiyacını karşılayabilecek kadar sebze, meyve, yumurta gibi şeyleri de üretebiliyoruz. Yani kendi ayakları üzerinde duran küçük bir ev ekonomisi burada var. Şebeke dışı yaşamaktan kastım o. Tabii bu işte demin dediğim şey oydu. Yani bunun bana sorarsan, şimdi bunu benden çok daha akıllı, bilgili insanlar zaten epeydir savunuyorlar. İnsanın aslında bence de yaşaması gereken hayat bu idi. Yani bu bir çeşit köylülüğün, kırsallığın, tabiata yakın olmanın ruh ve beden sağlığımıza, hatta akıl sağlığımıza iyi gelmesi demek. Şimdi bu fırsatı biz kaçırdık. Yani şöyle kaçırdık, insan olarak, insanlık olarak şehre göç ettik. Şehrin cazibesi dediğimiz şeyin içi ne kadar dolu, ne kadar boş, bana sorarsan şu anda bardağın yarısı boş derim sana. Ama ben de tabii ki şehirde doğdum, büyüdüm. İstanbul çocuğuyum. Köyde büyümedim yani. Köyde büyüseydim belki bunlar bana bu kadar değişik gelmeyecekti zaten. Bildiğim şeyler olacaktı. Dolayısıyla şebeke dışı bu demek kabaca şimdilik.
Peki neler yapıyorsun bu post korona günlerinde?
Bizim yani ajanslarımız bu evden çalışmaya çok çabuk geçtiler ve adapte oldular. Hı-hı. Ben bunu aslında epeydir söylüyordum. Çünkü İstanbul trafiği zaten biliyorsun Avrupa'nın en yavaş ilerleyen ikinci trafiği. Birincisi de Moskova'ymış. belki şimdi birinciliği almıştı yani koronadan evvel. Müşterilerle toplantıya gidip gelmek muazzam bir zaman ve moral kaybıydı. Ben epeydir bu şimdi yaptığımız gibi görüntülü görüşmelerle en mühim toplantıların bile halledilebileceği kanaatindeydim. Bunu da hep tavsiye ediyordum arkadaşlarıma. Onlar da müşteri bunu istemez, müşteri bundan hoşlanmaz gibi gerekçelerle sürekli ayak sürüyorlardı. Ama şimdi görüyorum ki gayet güzel oluyor bu iş. Kimse kimseye gidip gelmiyor.
Müşteri de mecbur kaldı.
Herkes mecbur kalınca artık tartışacak bir şey kalmadı. Yani bunun bir lakayt.
Yeni normalimiz oldu aslında.
Yeni normalin birincisi bu zaten. Ve bu bana sorarsan inşallah.
Evet, evden çalışma düzeni.
Ya inşallah devam edecek. Bu kalacak yani. Bu kalıcı, koronadan sonra bunun kalıcı olması en büyük temenni.
Yani ajanslarda bu kalıcı olacak ve yeni bir iş modeline mi dönüşecek diyorsun?
Ajans dediğin yani eğer böyle bir büyük bir global şirketin yoksa, bizimkiler gibi COBİ'sen, işte 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi neyse çalıştıran, bu insanların bir arada olması şart değil aslında. Akıllı insanlar iki WhatsApp mesajıyla, üç Zoom toplantısıyla dağları devirebilirler. Mesela bak, benim yeni normallerimden birinin şu olacağını umuyorum. Şimdi haftaya deneyeceğiz bunu. Çok önemli markalarımızdan, büyük markalarımızdan birinin reklam filmi için yıldızlar evlerinde olacaklar. Kendi iPhone'larından kendilerini çekecekler. Ben Zoom'dan şimdi seninle konuştuğum gibi onlara reji vereceğim. Yani ben yönetmenliğimi onların evinde performansı üzerinden yapacağım. Yine bir bilgisayarda bir araya getireceğiz. Yani bu ve benzeri şeyler çoğalacak. Mesela bugün Kaan dedi ki abi şu anda Amerika'da, Los Angeles'ta bu sterilize edilmiş aşırı hijyenik stüdyo kurma ve bu hizmeti satmak diye bir şey var dedi. Belki mesela bunu da yapacağız. Çünkü şu anda insanlar hakikaten bir şey çekmek isteseler anladığım kadarıyla böyle dezenfekte edilmiş düzgün bir çekim ortamı bulamayacaklar. Yani camların içinde insanları koyup onlara %100 hijyenik bir ortam verip film çekmek, video yapmak da yeni normallerimizden biri olabilir.
Serdar, ben senin bazı şeyleri kafaya takan, çok okuyan, araştıran bir insan olduğunu biliyorum. Bu aralar neler okuyorsun? Geçenlerde bana Zerzan ve Simil'den bahsettin. Bu yeni durumu anlamamıza yardımcı olacak neler önerirsiniz?
Benim en sevdiğim şey, yani şu anda aslında benim yeni normalim, eski normalim olan okumak, çizmek ve düşünmek eylemlerinin hayatımı daha fazla kaplaması oldu. Bundan da açıkçası memnunum kendi hesabıma. Ben sana her zaman okuduklarımı söylüyorum, paylaşıyorum zaten. Şimdi bu yeni durumda yeni normalin gitme ihtimali olan yerlerden bence en önemlisi hakikaten bu insan ve eşya trafiği azalınca biliyorsun sürekli data yayınlanıyor. İşte evet. Dünyada hava şurada şöyle temiz oldu, burada böyle oldu. Dün mesela
Venedik'te yunuslar yüzmeye başladı. İşte
Yeni Delhi'de mesela normal ben de görmüştüm orayı. Yeni Delhi'de yani böyle bir smog mu neyse işte böyle bir boktan bir hava var. Şimdi işte birdenbire o Yeni Delhi'deki hava düzelmiş gibi gözüküyor. Tabii bu kurgulanmış bir şey miydi, fake miydi bilmiyorum ama çünkü artık hiçbir şeye de inanamıyoruz ya cep ekranında gördüğümüz. Evet. Yani yalan mıdır, doğru mudur, eğri midir, böğrü müdür bilmiyoruz. Eğri midir, doğru mudur. Ama yani ben İstanbul'daki bir datayı biliyorum. O herhalde yalan değildi. Yani tabiat çok hızla kendini toparlayabiliyor bu insanların sağa sola savrulması durunca. Buradan şuraya geleceğim. Benim bugünlerde kafamı en çok meşgul eden, yani her zaman ediyordu da şimdi işte daha da fazla ediyor. Yani bana sorarsan korona sonrası bu iklim krizi herhalde bugüne kadar sallamadıkları ölçüde siyasilerin ve belki de halkların, insanların, toplulukların dönüp bakacağı şey olacak. Burada da şimdi burada iki ihtimal var Pelin. Bu sana bahsettiğim adamları hakkında biraz kısa bir şey söyleyeyim. Smil. Ben bunu Bill Gates'ten öğrendim. Bu adam, yani Bill Gates diyor ki ben en çok bu adamdan öğrendim. Her kitabını büyük bir açlıkla bekliyorum diyor. Bu adam çok serin kanlı bir akademisyen. Böyle sert şeyler söylemiyor. Biraz kötümser. Yani bu en büyük mesele enerji Pelin. Aslında enerji çok, yani belki de başat konu. Mesela çocuklarımıza hiç bunu bu şekilde ufakken anlatmıyoruz. Yani enerji iki türlü. Bir, hayatı ayakta tutmak için gereken enerji. Ulaşım için, üretim için vesaire. Bir de yiyerek aldığımız enerji. Bu iki enerjinin de alınış biçimi ile ilgili aslında insanlığın son özellikle işte tarımdan bu yana 10.000 yıldır yaptığı şeylerin çoğunun şu anda yanlış olduğunu söylüyor bu iki adam bize. Bir tanesi Smil, öbürü de Zerzan. Zerzan da şu son 20-25 senede dünyada en çok ismi geçen çevreci filozoflardan biri, düşünürlerden biri. Bu arada çok popüler olan Hariri'ye de bakarsan aslında. Evet. Hariri'nin ilk kitabında da okumuştum. Hepimiz okuduk. Yani avcı toplayıcı toplumların gıda rejimi, tahıla dayalı gıda rejiminden çok daha makbulmüş, daha sağlıklıymış. Şu anda ben mesela yeşillik yiyorum esasen. Affedersin, bir inek gibi besleniyorum ağırlıkla. Hayvani gıda pek neredeyse yemiyorum. Yani öyle şey değilim, böyle çok köşeli bir tutuculuğum yok illa işte vejeteryenim, şuyum buyum diye, ama zaten ruhuma da bedenime de iyi gelmiyor et ve hamur. Dolayısıyla yeşille idare ediyorum. Şimdi bu adamlardan okuyorum ki, Zerzan'dan mesela. Zaten bu 12 bin yıl evvel, 20 bin yıl evvel daha iyiymiş hayat. Bu şekilde cereyan ediyormuş. Smil diyor ki şu anda biz fosil yakıtı yakıyoruz. Enerjiyi böyle üretiyoruz. Yani birinci söylediğim bireysel enerji alımımız. Kolektif enerji ihtiyacımızı da işte petrolle ve kömürle ağırlıkla çözüyoruz. Bunun da yeryüzüne işte bildiğin nedenlerle büyük bir maliyeti var. Smil diyor ki hani dedim ya demin, geri sarmamız, yani başa sararak ileri gitmemiz gerekiyor belki de. Bu başa sararak ileri gitme işinde başaracak mıyız, başaramayacak mıyız? Smil'e göre belli değil. Biraz böyle hani başaramayacağız gibi duruyor diyor.
Neden? Neden öyle düşünüyor Serdar?
Bunu görmek zor değil Pelin. Yani şu anda fosil yakıtından para kazananlar çok güçlü. Ve kanaatin oluşmasında, kamuoyunda kanaatin oluşmasında da çok çok güçlü bir şekilde bilek büküyorlar. Siyasetçileri de çok kolay satın alıyorlar. Dolayısıyla evet, orada, yani orada bir düzen işliyor. Bu düzenin yırtılması, bir yerinden çatlaması için çok büyük bir kriz gerekiyor. Maalesef insanoğlunun tabiatında kendi acil gündemi, yani yarını, bugünü ve dünüden daha ötesini kavrama becerisi pek yok.
Yani peki biz, bundan daha büyük bir kriz olabilir mi?
Virüs salgını olunca ve bu ciğerlerimize yerleşip zaten vücudu zayıf düşmüş insanları hızla öldürünce bütün dünya dekmanda yakalandı. Yani bana sorarsan lider dediğimiz insanlar, siyaset kastı, eliti, bence bayağı şaşaladı ve dangalakça hareket etti diye düşünüyorum. İklim krizine gelince, bu iklim krizinde aslında maalesef fakirlerle zenginler arasında bir mücadele var. Yani zenginler zenginliklerini kaybetmemek için bundan vazgeçmek istemiyorlar. Fakirler de zenginleşmek için bundan vazgeçmek istemiyorlar. Dolayısıyla yani iki taraf da aslında kendi çıkarı için var olan durumun devamından yana. Ama burada işte ortak akıl maalesef işleyemiyor. Çünkü bazı bence çok net bilgide saklanıyor. Veyahut da işte en basitinden dünyanın en zengin ekonomisinin başındaki bir insan iklim kriziyle ilgili datayı Çin komplosu diye yorumlayabiliyor. Yani o yüzden Smil'de taraflar samimi olmadığı için problemin çözümünde bu işin pek iyiye doğru gitmeyeceği düşüncesinde. Bir de tabii şöyle bir problem var. Ben mesela bizim burada da yaşıyorum. Biz de aküyle ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Yani bu akü elektrikli arabalarda da şu anda biliyorsun aynı tam da çözülmemiş problem var. Yani akünün kendisinin imalatı da müthiş bir karbon atığına yol açıyor. Aynı zamanda da verimli bir teknoloji değil henüz. Yani enerjiyi tutamıyoruz elimizde. O enerjiyi tutabilsek, Smil de onu diyor zaten. Tutabilsek biz bu enerjiyi diyor. Ben diyor bütün dünyaya rüzgarla ve güneşle gereken enerjiyi veririm diyor. Tabi burada abi, gereken enerji ne? Yani gereken enerjinin miktarı ve bizim nasıl yaşadığımız ve nasıl ürettiğimize de gidiyor bütün sorular. O zaten içinde yaşadığımız bütün düzeneyi yani sıfırdan masaya koyup yeniden dizayn etmek demek. Bunu dediğim gibi bireysel ölçekte yapmak çok kolay ama milyonlar, milyarlar için nasıl olacağını bilmiyorum.
Yani insanlık olarak açgözlülüğümüz yaşadıklarımıza rağmen devam mı edecek? Onu demek istiyorsun.
Bence koronadan hani korona bir musibet bin nasihatten iyidir gibi hani korona üzerinden ya bir dakika durun bakalım bu da başımıza geldi demek ki her şeyi baştan düşünelim denmeyecek bence. Yani bu musibet atlatılınca herkes yine arabalarına binip hızla AVM'lere gidecek diye düşünüyorum maalesef.
Peki biraz önce bu benim ilk normalim, ilk yeni normalim dedin. Başka? Başka yeni normallerimiz neler olacak?
Ya kafayı taktığım şeylerden biri ne biliyor musun? Şimdi herkeste bir sosyal mesafe takıntısı doğdu ya. Korona salgını dinse bile eskisi kadar en azından tanımadığımız insanlarla beraber olurken mesafeyi biraz geniş tutma refleksimiz olacak ya da ürküntü olacak. Şimdi mesela kafayı buna taktım burada otururken ormanın dibinde. Yani ben bunun önce cep telefonu üzerinden basit bir uygulamayla çözülebileceğini düşünüyordum. Fakat sonra birkaç bilene danışınca baktım ki cep telefonu maalesef hepimizin üzerinde olmasına rağmen tabii bu arada dipnot düşeyim. Buradaki hayatımızda cep telefonunun internet bağlantısının radyo sinyallerine maruzuz tabii. Yani ondan uzaklaşmadık henüz. Belki o gün de gelecek bilmiyorum. Şöyle Bluetooth, herkeste Bluetooth açık olması lazım dediler. Şimdi herkes Bluetooth'unu bunun için açar mı emin olamadım. Ama bana bir tane bir küçük bir cihaz yapmak faydalı olacakmış gibi geliyor. Şu anda da araştırıyorum. Böyle bir şeyi kim üretir, üretti mi, üretmek üzere mi? Acaba ben o insanlarla bu konuda bir şey yapabilir miyim diye.
Çok ilginç bir öneride bulunuyorsun. Aslında bir startup fikri de vermiş oldun ama tam olarak ne yapacak bu küçük cihaz?
Şunun için Pelin, 4 metre çapı olan bir daireye birisi girdiği zaman senin sana fazla yaklaştığını sana haber veren bir cihaz olsa dedim. Snapchat'te bir uygulama var ama o iyi değil. Çünkü açıyorsun, tutuyorsun etrafa. Kim yaklaşmış diye bakıyorsun. Bununla kimse uğraşmaz. Ama ben bir tane şey almıştım dik oturayım diye. Böyle bir küçücük bir aletçik. Şurama takmıştım bir ara. O bana sürekli C olursam dik oturmuyorsun diye haber veriyordu. Bunun gibi 4 metre çaplı bir dairenin içine yabancılar girdiğinde bıp bıplayan bir cihazı üzerimizde taşımamız belki olağan bir alışkanlığa dönüşebilir diye düşünüyorum. Çünkü herkes şimdi birbirinden korkacak biraz gibi geliyor bana. Bizden çok daha akıllı ve milyar kere zengin olan Bill Gates'in dinliyorum hep. O çünkü bu işlere çok para koydu biliyorsun. Taleb diye bir adam var, çok akıllı. O adamın son kitabının evet. adını çok beğeniyordum. Skin in the Game diye. Yani bir insan eğer canı yanıyorsa, bir meseleyle doğrudan ilişkisi varsa o insan asıl çözümü bulur diyorlar. Şimdi Bill Gates de 7 ayrı inisiyatife 100 küsur milyon dolar para koymuş. Şu anda aşı için çalışıyorlar. Çünkü mantıklı bir şey söylüyor. Tek yere para koymaktansa birkaç yere dağıtıp hangisinden iyi bir reçete çıkacaksa ona doğru gitmemiz gerekecek diyor. Daha doğrusu öyle akıllı olacak diyor. O bile, birkaç gün evvel dinledim, o bile 18 ay öncesini söylemiyor. Yani aşının en iyi olanının, en ucuz olanının, en kolay üretilebilir olanının, en fazla çoklanıp da en kısa zamanda lojistik olarak bütün dünyaya dağıtılabilir olanının henüz ufukta ihtimali yok.
Yok.
Yani dolayısıyla bana sorarsan bir 2-3 yıl daha mesafeli kalmamız iyi olabilir. O yüzden de böyle bir küçük cihaz faydalı olabilir diye düşündüm.
Peki varsayalım ki alışkanlıklar değişti. Artık eskisinden çok daha fazla büyük mesafeler koyduk insanlarla aramıza. Peki bu ruhumuza nasıl gelecek sence?
İyi gelmeyecek herhalde. Çünkü insan dokunmatik bir hayvan. Kendini dokunarak ifade ediyor. Biliyorsun o bir şey var, bir meşhur bir çalışma var. Beynimizde en çok hangi, vücudumuzun hangi bölgesi ve hangi duyusuyla ilgili karşılık var diye. Çok güzel bir şey o. Beyindeki o karşılığın resmini çizdiğin zaman karşımıza çıkan canlı şöyle biri. Dev elleri var. Kocaman dudakları var. Küçücük gözleri. Biraz büyük kulakları ve küçük bir gövdesi var. Yani biz aslında el ve dudağız. Küçük bir bebek gibiyiz yani. Dolayısıyla hadi dudağı bir tarafa bırakalım. İlla öpüşmek durumunda değiliz ama ellemek ve dokunmak insanın gayri ihtiyari hep yapmak istediği şey. Şimdi bunu yapamayacak hale gelmek ve elin de en tehlikeli taşıyıcıya dönüşmesi. İşte o yüzden bence öyle bir mesafe ölçere ihtiyaç var. Bir de bence ruhlarımıza iyi gelmeyeceği kesin.
Evet, yavaş yavaş söyleşiyi kapatıyoruz. Biliyorum Serdar, sen sektörle ilgili konuşmayı çok sevmiyorsun ama ben yine de son soruyu sektörle ilgili sormak istiyorum. Bu dönem yaratıcı endüstrileri nasıl etkileyecek? En azından reklamcılığı nasıl değiştirecek?
Bir malı hizmeti birilerine anlatma çabası işte insanlık kadar eski. Ben de hep sana onu diyorum ya, bu çaba zaten devam edecek.
Evet.
Ama ben hep şu başka bir dalgayla bunu hep öpüştürüyorum şimdi kafamda. O dalga da insanların şirketler ve markalar hakkında giderek artan şüphesi. Şimdi bu şüphecilik, bu kuşkuculukla bizim reklam yapma biçimi diye alıştığımız şey birbirine uymuyor. Çok daha nasıl diyelim, olduğu gibi olmak, bir şeyleri parlatmadan anlatmak, tabii ki duyguyu, şakayı, şunu bunu esirgeyemeyiz birbirimizden ama böyle bir cilalı imaj devri diye bir şey var, bir laf vardı ya. Yani o cilalı imaj devri zaten bitiyordu. Bu yaşadıklarımız o cilalı imaj devrini iyiden iyiye bence bitirecek. Bundan sonra bence yani sanki böyle bir nevi başa döneceğiz biliyor musun? O neydi o? Roser Reeves miydi adamın adı? Unuttum.
Evet, Roser Reeves.
Yani o ilk işte bir faydan varsa onu ortaya çıkar, onu bağır diyen adam. O böyle sıkıcı bir reklamcılık gibi duruyordu ama Şu anda mesela ben son işte bir aydır herhalde sayısız müşteri görüşmesi yaptım böyle Zoom'da. Yani herkese anlatmaya çalıştığım şey, bugün de Future Bright'ın bir raporuna baktım. İşte onlar da benzer bir şey söylüyorlar. Zaten aklın yolu bu reklam işlerinde hep erdemdir yani. Yaratıcılık lafını o yüzden sevmiyorum. Ya burada erdemli olan şu anda insanların hayatını değiştirecek ya da toplumun toplam faydasına katkıda bulunacak bir hayır işi yapıyor musun? Bunu bağırmak. Ama korona sonrasını soruyorsan korona sonrasında ben bu cilalamanın biteceğini görüyorum en fazla. Bunun yerini ne alacak? Ya bizim aslında müşterilere 30 senedir tavsiye ettiğimiz, onların da yapmakta zorlandığı çoğu zaman samimiyet alacak, aşırı şeffaflık alacak. Yani iklim krizine bağlayacağım. Bence bizim aldığımız her ürünün, her şeyin üzerinde o günü yani iple çekiyorum. Karbon çöpüne neden olma katsayısıyla ilgili bir bilgi olsa keşke diyorum. Yani belki bunları da insanların artık sorgulayacağı ve duymak isteyeceği bir döneme geleceğiz. Yani daha fazla kuşku, daha fazla verili olanı şüpheyle karşılama ve somut faydayı bize en kısa şekilde en net bildiren konuşmalar dizisi diyeyim. Yani böyle bir dünyaya gittiğimiz hissindeyim. Zaten oradaydık da bu daha da böyle olacak gibi geliyor bana. Yani aslında bir nevi çok yine böyle hani başlık gibi söylersem reklamcılığın afiş çağına geri döneceğiz bence.
Çok teşekkürler Serdar. Çok teşekkürler katıldığın için.